Ayrım 3.
Ayakta bekleyen ve neden çağrıldığını bilmeyen oğlanla uzun süre konuşmadı. Belirsiz bir durum insanda ancak korku uyandıracağından, elbette bu sessizlik çocuğa otoritesini hissettirmek içindi. Gel gör ki oğlan konuşmadığı için sanki onu hoş görüyormuş gibi gülümsemeye devam ediyordu. Bu nedenle afallayan sağır oldu. Belki biraz da içindeki karanlık duygulardan kekeleyerek al yanağı, resme yetenekli olduğunu görüyorum dedi. Bu yüzden seninle biraz uğraşacağım. Şunu bilmen gerekir. Her şeyden önce yetenek sen çalışmadıkça bir hiçtir. İşte bu nedenle artık çok çalışman gerekiyor. Bak bunlar senin. Sağır masanın üzerindeki ahşap kutuyu açtı. Palet, boyalar, gode, bezir yağı, spatula ve fırçalarla muhteşem bir yağlı boya takımıydı bu. Al yanağın gözleri parladı. Yüzü sanki daha bir güler oldu. Üstelik sağır ona bir de portatif şövalye veriyordu. Her şey bir yana adamın kendisinden istediği yegane şey işi gücü bırakıp sadece resim yapmasıydı. İşin en sevindirici yanı ise güneşli havalarda derse girme derdinden kurtulacak olmasıydı. Çünkü sağır o günlerde yağmurlu olan hava açar açmaz şövalyesi ve takımlarıyla derhal kırlara çıkmasını ve güneşli manzaralar yapmasını şart koşmuştu. Zaten bu oğlanın canına minnetti. Böylece güle oynaya yatakhaneye koştu ve takımlarını dolabına yerleştirdi. Olanları anlatınca arkadaşları inanamadılar. Ama o derse girmeyeceğinden çok resim yapacağına seviniyordu. Gece arkadaşları uyurken onun gözüne heyecandan pek uyku girmedi. Allah vere de bari sabah hava açsaydı. Ne var ki şafak söktüğünde gökyüzünde koyu yağmur bulutlarını gördü. İçi pek buruk olarak kahvaltısını yaptı. Derse girmek üzereyken mümessil ona müdürün odasında yine beklendiğini haber verdi. Heyecanla müdürün odasına koştu. Belki de hava kapalı olduğu günlerde ona natürmort falan yaptıracaklardı. Odaya girdiğinde irkildi. Çünkü sağırın yanında korkunç, bembeyaz yüzü, çekilmiş diş etleriyle kont oturuyordu. Fakat konuşan yine sağır oldu. Seni bu kez resim yapman için çağırmadım dedi. Biliyorsun ki müdürümüz hasta, kana ihtiyacı var. Sen de pek gürbüz, kanlı canlı bir çocuksun. Yaptığımız iyiliğe karşılık sen de bize kan verirsin herhalde. Sanki oğlanın bu işe razı olmaması için hiçbir sebep yokmuş gibi sağır, oldu bitti yaparak çenesiyle kanepeyi işaret etti. Hayatta gördüğü çirkinliğin içinde doğurduğu nefreti hayat kadar doğal karşıladığı için kötülüğe ve merhametsizliği yine temel ilkeler olarak gören adam, sanki haklı bir intikam alıyormuş gibi hiç duraksamadan oğlanın kolunu sıvadı. Dolabı açıp ağzına ince bir hortum bağlı bir şişe çıkardı. Zavallının koluna lastik bağlayıp sıktıktan sonra belirlen damarlardan birine hortumun ucundaki iğneyi sapladı. Şişe atar damardan akan kanla doluyordu. Kendi kanını görünce oğlanın gönlü daraldı. Şişeyi elinde tutup dolmasını bekleyen hocasının kararlılığı ve doğallığı onu şaşırtıyordu. Zaten bu da adamın yanlış ve kötü bir iş yapmadığının açık bir delili sayılmalıydı. Şişe dolunca sağır iğneyi çekti. Dinlenmesine izin vermeye bile gerek duymadan oğlana artık gidebileceğini söyledi. Çocuğun başı dönüyordu. Derste ise kulakları uğuldamaya başlamıştı. Öğle yemeğine oturduklarında hocaların masasının tam ortasında kontu gördü. Sağır kırmızı şarap şişesini uzatmış, kontun bardağını dolduruyordu. Kırmızı yanaklı oğlan içinden "Benim kanımı içiyor," diye geçirdi. Adam kristal kadehinden biraz alıp dilini şaklatarak yudumu ağzında gezdiriyor, damağında tadını aldıktan sonra nefasetini ve kokusunu genzinde adam akıllı hissetmek için de nefesini burnundan veriyordu. Herhalde zihni ağzındaki lezzete yoğunlaşmıştı ki gözleri boşlukta sabitleşmiş, bakışları içe dönmüştü. Aksi gibi hava ertesi gün de açmadı. Üstelik tam bir hafta sürecek sağanak da o gün başlamıştı. Bunda şaşacak bir şey olduğu söylenemezdi. Çünkü kış başlamak üzereydi. Yatılı okulun bahçesindeki yaprakları dökülmüş ağaçların çıplak dalları, mezarlarında rahat edemeyen ölülerin kemikli elleri gibi kara bulutlarla kaplı kasvetli gökyüzüne yükseliyordu. Yağmurla birlikte başlayan sert rüzgar okulun tahta pancurlarını gıcırdatıp çarparken gecenin bir vakti çakan şimşek yatakhanede yatan zavallıların korkulu çehrelerini aydınlatmaktaydı. Blue çağındaki talebelerin gerçeklik duyguları henüz tam anlamıyla oturmadığı için bu dehşetli tabiat olayları biçarelerin akıllarını başlarından alıyor, gök gürleyip boş koridorlar muazzam bir velveleyle inlediğinde yataklarında hepsi tekbir ve salavat getiriyor, battaniyelerine daha bir sarılıp sabahı iple çekiyorlardı. Kısacası yağmuru, fırtınası, şimşeği, uğultusu, gök gürültüsüyle tabiatın bütün kuvvetleri sanki el birliği etmişlercesine karanlıktan ucubeler ve umacılar yontan düş gücünün mayasının kolayca tutabileceği gam, kasvet, hafakan ve dehşet dolu kapkara, yapışkan bir sisi her yana üflüyorlardı. O esnada yataklarında olan talebelerin aklına dededen nineden dinlenen hortlaklı, cinli perili hikayeler geliyor. Her ne kadar battaniyeye iyice sarılsalar da bu hayaletlerden biri maazallah ayaklarına dokunacak diye biçarelerin ödü kopuyordu. Yatak nispeten emniyetli bir yerdi. Ama gecenin o vakti karanlık koridorları geçip helaya gitmek adeta ölümdü. Bu ihtiyacı hissedip kıvranan zavallılar ana baba sözü dinlemeyip geceden fazla çay içtikleri için pişman olurlardı. O gök gürültülü, şimşekli ve dehşetli havada saatler tam da gece yarısını vurduğu anda artık kendini zapt edemeyen kısmetsiz bir talebe ise Allah'a emanet sayılırdı. Ranzasından iner ve o ana kadar kalın battaniyesinin sağladığı emniyetten artık mahrum biri olarak karanlıkta el yordamıyla önce masayı bulmaya çalışırdı. Masadaki kibrite erişip mumu yakmayı başardığında elbette en azından iki duayı bitirmiş olurdu. Derken koridora çıkar, mumun titreyen alevi duvardaki heybetli müdür resimlerini aydınlattığında bu felekzedenin yüreği ağzına gelir, beti benzi atardı. Bedbaht talebe, maceralı ve tüyler ürpertici bu hela yolculuğunda sık sık arkasında biri olduğu vehmine kapılır, gel gelelim eğer dönüp bakarsa dehşetengiz bir manzara göreceğinden korktuğu için bunu yapmaya çekinirdi. En büyük felaket ise mumun sönmesiydi. Mumu tekrar yakmaya çalışırken aksi gibi o karanlıkta çakan bir şimşek koridoru ve içindekileri çok kısa bir süre aydınlattığı an talebede daima birini gördüğü hissi uyanır, yetmiyormuş gibi gök gürler gürlemez zavallının dudağı uçuklayıverirdi. Helaya eriştiğinde uçkurunu çözer, işini görürken sağı solu kollamayı ihmal etmezdi. Ne var ki artık rahatlamış bir halde yatakhaneye geri dönmesi gerekirdi. Gök gürültüsü, yağmur şakırtısı, fırtına uğultusu ve pancur gıcırtılarının sürüp gittiği o koridorları, kaderine bu kez boyun eğmiş olarak koşar adım kat eder, çok geçmeden yatakhaneye kapağı atardı. Uçarcasına ranzasına tırmanır, hortlağın biri tam bu anda onu ayağından yakalayacak diye ödü kopardı. Nihayet talebe, battaniyesini kulaklarına kadar çektiğinde bu Odysseus yolculuğu tamamlanmış olurdu. İşte bugünlerde müsbet ilimlerle pek haşır neşir olduğu için hortlak hayalet gibi tabiat üstü mahlukların varlığına pek inanmak istemeyen deli duman bir talebe fen tahsiline katkıda bulunması için bu asılsız korkularını yenmeye yemin etti ve gece vakti ıssız koridorlarda tek başına şöyle bir dolaşacağına dair kitaba el bastı. Zaten bu iş için pille çalışan bir el feneri tedarik etmişti. Saatler gece yarısını vurmaya başladığında bu deli fişek oğlan ranzasından inip ileride kahramanlığına şahit olacak arkadaşlarını uyandırdı. Beklenildiği gibi şimşekler çakıp çakıp gök gürlüyor, yağmur şakır şakır yağıyor, üstelik çatıda bir yerlerde birkaç baykuş ötüyordu. Macera perest talebe bir deste iskambil kağıdına bahse tutuştuğu arkadaşlarına dediği gibi bütün koridorları ve merdivenleri geçip o yağmurda bahçeye çıkacak ve yatakhanenin penceresine doğru feneri yakıp söndürerek görevini ifa ettiğini oğlanlara ispat edecekti. Bu gözü pek talebe sessiz olmak için koridorlarda yalın ayak ilerlemeye başladı. Merdivenlerin nispeten aydınlık olduğunu fark edince fenerini söndürdü ve zemin kata indi. Nihayet hademelerin kapısından bahçeye çıktı ve yağmur altında yürüyüp yatakhane penceresinde kendini seyreden arkadaşlarına fenerle işaret verdi. Bunu yaptıktan sonra koşan adım kapıya ilerledi ve binaya girdi. Feneri tam yakmak üzereydi ki koridorun diğer ucunda ince uzun kapkara bir silüet görünce yüreği ağzına geldi. Derhal bir köşeye sindi ve yüreği güm güm ata ata beklemeye başladı. Gariptir, silüet yaklaşmasına rağmen kulağa ayak sesi gelmiyordu. Bu duruma bir anlam veremeyen oğlan, köşeden başını uzatıp bakar bakmaz dehşete düştü. Kanlı diş etleri ve bembeyaz suratıyla kara elbiseli canavar, tabiatüstü bir şekilde adeta uçarcasına alt sınıfların yatakhanesine doğru gidiyordu. Tüyleri ürperen talebe bağırıp yardım istemeye çalıştı ama sesi çıkmıyordu. Dizlerinin bağı çözüldü ve oracığa çöküverdi. Neden sonra kendisini toparlamaya çalışarak yardım isteyebileceği ilk yere erişmeye kafasına koydu. Birinci sınıfların yatakhanesine giderek herkesi uyandıracaktı. Bir koşu yatakhanenin kapısına erişti. Kapı aralıktı. Önce içeri bakmayı akıl ettiğinde şimşek şakıverdi. Böylece al yanaklı bir çocuğun boynuna eğilmiş, şah damarına sapladığı ucu iğneli bir hortumdan zavallının kanını iştahla emen canavarı yine gördü. Aklı giden oğlan deli gibi merdivenlere atıldı. Üst katta koridoru koşarak geçti ve yatakhaneye girdiğinde arkadaşları onun saçlarının bembeyaz kesildiğini gördüler. Yeni saç rengi nedeniyle arkadaşları tarafından artık dede lakabıyla anılacak olan bu talebe, cesaretini ve pervasızlığını cümle aleme ispat ettiği için girdiği bahsi kazanmış ve 52'lik bir iskambil destesinin sahibi olmuştu. Her ne kadar o anda korkudan titrese de arkadaşlarının kendisine uzattığı desteği aldığı an aslında hayatının dönüm noktası sayılmalıydı. Çünkü fazlasıyla isyankar olduğu için okuldan atıldıktan birkaç yıl sonra dört kasaba tüccarını kumar masasında bu kartlarla söğüşleyecek ve bir dükkan açabilmesi için gerekli sermayeyi böylece elde edecekti. Bir hafta sonra fırtına ve yağmur gecenin bir vakti ansızın kesildi. Günün doğmasına az bir zaman kala karanlık devlere benzeyen bulutlar gök kubbeden çekildi ve günlerce süren yağmurun izlerini taşıyan ıslak yeryüzüne bu kez sessiz bir çağlayandan akan gümüş rengi bir ırmak gibi ayın soğuk ışığı dökülmeye başladı. Önceki fırtınanın uğultusu yerini ağaç dallarından damlayan suyun şıpırtısına, uzaklardaki bir çakalın vadide yankılanan çığlığına ve gece kuşlarının kanat seslerine bırakmıştı. Sabaha karşı gök doğuda kızıl bir renk aldığında yuvalarında uyanan kuşlar bir ağızdan ötmeye başladılar. Bütün bunlar elbette günler süren kabuslu bir uykudan uyanan tabiatın doğudan gelen kralı yani güneşi karşılama hazırlığıydı. Bu karanlık ve kasvetli dünya nihayet doğu ufkunda gülümsedi. Yüzen, uçan ve yürüyen, acı çeken, sevinen ve ölümü bekleyen her mahlukun beklediği Mesih artık gelmişti. Hayat veren ışınlarıyla dokunduğu tabiatı uyandırıyor, hüznü ve yeisi kovup sevinç ve coşku saçıyor, körlerin gözünü açarak hastaları iyileştiriyordu. Işığın ve mutluluğun saltanatı böylece başlayınca şarkılarında bu Mesih'in görkem ve ihtişamını anlatsınlar diye tabiat ana bütün kuşlarını gökyüzüne saldı. Daha bir gün önce yeryüzüne kara basan gibi çöken devasa kara bulutların suratı astığı gökyüzünde artık sadece mavilik değil üstelik kuşlar da vardı. Böylece kutsanan güneş yükseldikçe yükseldi ve nihayet göğün tam tepesine dünyanın şanı ve görkeminin mührünü vurdu. Ölümün ve karanlığın son parçaları olan gölgelerin ışığın saltanatıyla küçülüp sonunda yok olduğu bu an belki de geçici bir ölümsüzlüğün yaşandığı bir andı. Evet, bir pagan cennetiydi bu. Güneşin açtığı her gün dünyada gerçeği değil güzelliği arayanların bayramıydı. Bu bayram 3 gün devam etti. 3 güneşli günün sonunda bir akşamüstü yine bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı. Sabah olduğunda arkadaşları kırmızı yanaklı çocuğu boş yere uyandırmaya çalıştılar. 10 gündür her gece kanı emildiği için ölmüştü. Yüzü bembeyazdı ama hala gülümsüyordu. Nöbetçi muallimler ve müdür muavini gelip zabıt tuttular. Elbette hiç kimse zavallının boynundaki iğne izi üzerinde durmadı. Sözüm ona ölüm nedeni iştahsızlığın ve mızmızlığın yol açtığı anemiydi. Olayı duyar duymaz yatakhaneye heyecanla gelen sağır çocuğun dolabına baktığında aradığını buldu. Hava açtığı zaman kırlara yolladığı çocuğun 3 güneşli günde yaptığı resim oradaydı. Sağır büyülenmiş gibiydi. Kendisinin asla sahip olmadığı ve olamayacağı bir yeteneğin ürününe bakıyordu. Bu tekniğin değil, güzelliği görebilme becerisinin bir eseriydi. Canavarın her gece kendisini ziyaretinden sonra çocuk, yatağından kalkıp kırlara giderek güneşin doğuşunu izlemiş olmalıydı. Çünkü tuvalde bir gün doğumu manzarası vardı. Güneşin ve ışığın resmini görmeye can atan kontu, hayal kırıklığına uğratacak bir şekilde güneş resmedilmemişti. Bu şafak manzarasında güneşin henüz doğmadığı ama onun ilk ışıklarının göründüğü ufukların gerisindeki yeşilimsi sarı gökyüzü ve bu ışığın aydınlattığı tabiat yanı sıra çocuk kendisini de çizmişti. Ağaçların hemen yanında, elinde palet, şövalyesinin başında resim yapan kırmızı, kısa pantolonlu bir oğlan da vardı. Sanki güneşin doğmasını ve kabusun bitmesini bekliyordu. Resimde bu kadar az ışık ve bu kadar çok güzellik olması şaşırtıcıydı. Belki de kont çocuğun kanını değil, bu resimdeki ışığı emmişti. Evet, resmi 11 yaşında bir dahi yapmıştı. Şu anda ölü bedeninde bir damla kan yoktu belki ama o kana değil, ışığa ve hayata susamıştı. Bu yüzden hayatı her gece şah damarından emildikten sonra, kim bilir gözünden yaş akıtarak doğruca kıra, belki de doğan güneşi, yani hayatı karşılamaya gitmişti. Ama resimde de görüldüğü gibi güneş doğmamıştı. Sığır resmi kontun odasına götürdü. Öfkeli olmaktan çok sanki umutsuz gibiydi. Resmi konta uzatırken şunları söyledi. Sana güneşi ve ışığı vaat etmiştim. Üzgünüm. Kanı ışığa tercih eden sen oldun. Böylece hayat senin için ışık değil, kanın ta kendisi oldu. Şüphe yok. Ölümün de ışık olacak. Al bu resmi. Ölümün ufkun ardında olduğu için dua et. Kont resmi aldı. Daha iyi görmek için şifonyerin üzerine koydu. Hayatı boyunca asla görmediği güneş yine doğmamıştı. Kendisine güneşi vaat eden dostuna baktı. Yüzündeki anlamı biliyordu. Sağır şifonyerin çekmecesini açıp revolver'ı aldı ve kontun arkasındaki yatağa çöktü. Gramofonda Icarus'un yükselişi çalıyordu. Kont dostunun ne yaptığından emindi. Revolver horozunun tıkırtısını duyduğunda sesini çıkarmadı. Silah patladığında da istifini bozmuş değildi. Loş odada müzik crescendo ile sürüyordu. Kont resme baktı ve orada güneşin doğmasını bekleyen kısa kırmızı pantolonlu çocuğu gördü. Güneş doğuyordu. Günün ilk ışıkları dağlara, ağaçlara ve bütün tabiata vurup aydınlattı. Canavar hayatında ilk kez güneşi ve ışığı, yani ölümünü gördü. Emdiği hayat açılan yaralarından boşalmaya başlamıştı. Kısa pantolonlu çocuk tuvaline güneşi de çizdikten sonra paletini de bırakıp ışığın ülkesine doğru yürümeye başladı. Resim artık bitmişti. Hayata yürüyen çocuk dağların ardında kaybolunca resimde bir daha görünmedi. Zaten bu resim sonradan okulun yemekhanesine asıldı. Talebelerden biri çerçevenin altına güneşli günler yazmayı akıl etmişti. Resim en karanlık, en yağmurlu, sözlülerin en yoğun ve derslerin en ağır olduğu kasvetli günlerde bile ona bakmayı aklına getirenlerin içlerini ferahlatıyordu. Öyle ki yemekten sonra gireceği yazılıyı düşünen bir alt sınıfın talebesinin o tatsız tutsuz şehriye çorbasını içerken gözü bu güneşli manzaraya takıldı mı, artık nedendir bilinmez yüzüne bir tebessüm yayılıveriyordu. İnsanın içindeki ışığı söndürmeye an içmiş zalim müdürlerin yönettiği yatılı okulun yaşça büyük talebelerinden muhayyilesi kuvvetli olanlar, işte bu resmin hikayesini, kırmızı yanaklı oğlanı, gaddar resimciyi ve kan içen zalim müdürü gelene geçene anlatır, onların akıllarını başlarından alırlardı. Bu okuldan mezun olup şimdi yaşı 50'yi bulanlar, o karanlık okuldaki tek ışığın güneşli günler olduğunu daima hatırlayacaklardı. Ölüm hikayesini bitirdiğinde kasabanın Selam Mahallesi'ne gelmişlerdi. Kasabanın çarşısı da zaten buradaydı. Ortalık iyice aydınlanmış, dükkanlarını çoktan açan çarşı esnafı ilk müşterileri kollamaya başlamışlardı. Ölümün aradığını söylediği Uzun İhsan, hesaba göre buralarda bir yerde olmalıydı. Sıra kendisinde olduğu için az sonra anlatacağı hikaye üzerinde kafa yoran Cezzar dedi, bu haleti ruhiye ile sağa sola pek dikkat etmese de aslında çarşı satışa arz edilen mal ve eşya itibariyle son derece zengin ve göz alıcıydı. Çarşının kapalı bölümüne girip bir süre yürüdükten sonra kalabalık adam akıllı arttı. Kara kaplı defterini açıp adrese bir kez daha göz atan Ölüm'ün dediğine bakılırsa Uzun İsa'nın çok yakınlarda bir dükkanda olması gerekiyordu. Ancak bu dükkana erişmek bir mertebeden sonra neredeyse imkansız gözükmeye başladı. Çünkü artık hangi akla hizmetse ahali buraya birikip yığılmış, bütün yolu kapatmıştı. Öyle ki kalabalık arasına sıkışıp kalan Ölüm ve ihtiyar değil ilerlemek, sağa sola ya da geriye bile dönemez hale gelmişlerdi. Gariptir, görkemli ve pahalı malların satıldığı bu çarşıda toplanan cehennemi kalabalığın üyeleri, her nedense fakir fukara, üstü başı perişan, pasaklı şahıslardı. Ayrıca hoyrat el kol hareketleriyle birbirlerini itip kalkmaları, bir menfaat ya da avanta uğruna burada toplanıp izdiham doğurduklarını akla getiriyordu. Gerçekten de ceplerinde para olduğu söylenemese de ellerinde sürgülü hesap cetvelleri ve abaküslerle kalabalıktan bazı insanların bir takım yatırım hesapları yaptıkları gözlerindeki ışıltıdan seziliyordu. Sonunda onca bağırış çağırış, mırıltı ve fısıltıdan bunca insanın buraya malını mülkünü zebuna zelile dağıtmaya karar veren hayırsever bir tüccar dolayısıyla biriktiği anlaşıldı. İşin kötüsü dağıtım geciktiğinden midir kalabalık homurdanmaya başlamıştı. Gel gelelim hayırsever tüccar ortada gözükür gözükmez homurtu kesiliverdi ve bu kez fısıltılar başladı. İşte tam bu sırada Ölüm avını gören bir avcı gibi irkiliverdi. Çünkü aradığı Uzun İhsan tüccarın hemen arkasında kalabalığı seyrediyordu. Adam akıllı heyecanlanmışa benzeyen Ölüm parmağıyla onu işaret ederek İşte, işte orada diye bağırıyor, bir yandan da ahaliyi kah eliyle dürtüp kah koluyla yararak arkasında Cezzar dede olduğu halde hedefine yaklaşmaya çalışıyordu. Onu bu kez elinden kaçırmak istemediği açıktı. Ne var ki adam onları fark etmiş değildi. Kim bilir belki de görmezlikten ve duymazlıktan geliyordu.